Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız da
yemeğe göre hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü beraberliğimizi. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle tabii ki. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Program boyunca bu telefonlardan arayabilirsiniz bizleri. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu. çuburcuk kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar.
15.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Sayın Ercan Alpay bizlerle birlikte. Evet. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ülkemizin en önemli sorunlarından birini konuşacağız bugün. Trafik kazaları. Evet. Çünkü gün geçmiyor ki trafik kazaları ile ilgili bir haber yaşamayalım. Evet. Ne yazık ki ölümlü bir kaza haberi almayalım. Evet. Bu son zamanlarda gittikçe de artıyor. Özellikle tatillerin bir araya geldiği dönemlerde ne yazık ki bu bilanço çok ağır oluyor. Nedir son zamanlardaki bilanço Sayın Ercan Alpay?
Aslında bu son dönemde yapılan bu kamuoyuna da yansıyan haberler esasında normal yıllık ölüm oranlarını güne vurduğunuzda çok fazla bir sayı gibi gösteriliyor ama bayramlarda gündeme gelmesinin sebebi aslında işte kamuoyunun yoğunlaştığı için, kamuoyu o güne yoğunlaştığı için fazla gibi geliyor. Bu dönemi İçişleri Bakanlığımız açıkladı. Daha önceki yıllar oranı aslında ölüm oranı çok düşüş var.
Hı hı.
Yani bu çünkü herkesin odaklandığı bir konu. Herkesin gündemde tuttuğu bir konu. Biz işte Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle birinci sırayı alıp bayram öncesi yaptığı açıklama, İçişleri Bakanımızın, Başbakanımızın açıklamalarına rağmen yine de 120 yakın vatandaşımızı kaybettik. Tabii bunun sebebi, oluş sebebi insan kaynaklı, insan odaklı olduğu için işte bunların eğitimleri iyi yapılmıyor, bir algı da aslında zaman zaman çıkarılabiliyor. Aslında,
onun için bu konuda eğitimler yeniden başladı tabii, herhalde değil mi? Yeni düzenlemeler var.
Onunla ilgili biz özellikle son dönemde sürücü kursları ile ilgili çok değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerin başında da eğitimin zorunluluğu ve eğitimde sonra yapılan sınavların sıkı bir şekilde denetlenmesi. Bunun eğitim almadan, eğitimden başarı olmadan, sınavdan geçemeyeceği algısının insanlara müthiş bir şekilde etkisi olmaya başladı. Çünkü artık eskiden gelen algılar da kırılmaya başladı. Bu anlamda da algıları kırmak adına da basından, diğer kamu kurumlarından çok büyük destekler alıyoruz. Çünkü gerçekten herkesin kafasında bir trafik olgusu, trafik kültürü oluşturmak zorundayız. Geçmişte çok büyük yanlışlar oldu. Yani biz de zaman zaman sürücü kurslarını bu anlamda suçluyoruz ama onlar da şunu diyorlar. Yani biz doğru, bazı eğitimlerde sıkıntılar oldu ama siz de bizi denetlemediniz. Yeteri kadar üzerimize gelmediniz diyorlar. Özellikle son dönemde 2013'ten itibaren bakanlığımızda trafik ve sürücü eğitimleri daire başkanlığı kurulmasından sonra Karayolu Trafik Kanunu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu görevleri birinci öncelik olarak yapmaya başladık. Yani yönetmeni yeniden düzenledik, sınav sistemini yeniden değiştirdik ve bu arada da Avrupa Birliği ülkelerini inceleme fırsatımız oldu. Yani onlar nasıl yapıyorlar? Onlarda bu kültür nasıl oluştu? Biz niye öyle değiliz? Yani bizim insanlarımız neden bu duyguyu, ortamı yaşamasınlar?
Çünkü sonuç ne çıktı Sayın Başkan? Sanıyorum
sonuç çok olumlu,
en küçük
olumlu çıktı.
Yaşta başlanması gereken bir eğitim.
Tabii çok olumlu çıktı. Şöyle bütün kamuoyu, bütün herkes destekledi. Yani özellikle eğitim işi yapan insanlar büyük destek geldi. Çünkü onlar da şunu dediler. Siz daha iyi sınav yapmaya başladınız, daha iyi denetlemeye başladınız. İnsanlar da kursa gelmek zorunda kaldılar. Hı hı. Yani bu da ne oldu? Alana yansıdı, eğitime yansıdı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak çalışmalar yapıyoruz. Trafik Eğitim Daire Başkanlığı'yla. Onlar açık açık artık trafiğe çıkan adayların artık eğitimli çıktıklarını, bilerek çıktıklarını ki 2016'dan itibaren de zaten aday sürücülük günü dönemi başladı. 2 yıl boyunca onları Emniyet Genel Müdürlüğü takip ediyor. Karayollar Trafik Kanunu'na maddeler koydular. O maddelerden işte örnek olsun diye bahsedeyim. Özellikle ışık kırmızı ışıktan 3 defa ceza almışsa 2 yıl içinde o kişiyi ne yapıyor? Yeniden ehliyetini yakıyor ve sürücü kursuna yeniden gitmek zorunda bırakıyor. Bunun gibi çeşitli değişiklikler geldi.
Ama bunlardan çok haberdar değil galiba
değil mi
insanlar?
Yeni işte, yeni evet. Çıktı. Hatta bu stajyerlik uygulaması başladığında da insanda şöyle bir olgu oluşturuldu. Sanki annesi babası adayın yanında oturacak, o olmadan, o 2 yıl boyunca stajyer onlardan biri olmadan ara süremez diyecek gibi bir algı oluştu. Halbuki öyle değil. Sadece yine normal eğitimini alıyor, sınavına giriyor, ehliyetini alıyor. Arkasından 2 yıl boyunca Emniyet Genel Müdürü tarafından takip ediliyor ki o da trafikteki yaptığı davranışlar takip ediliyor. Emniyet tarafından. Hı hı. O 2 yıl içinde yaptığı hatadan dolayı direkt işte bunun içinde uyuşturucu var. Bunun içinde kaldırımda işte çocuklarımıza yol vermediği zaman yaptığı hatadan ehliyeti iptal eden gibi yani bir sürü böyle.
Trafikte saygı var.
Trafikte saygı var.
Bir de cep
gerekiyor.
Telefonu olması gerekiyor gibi geldi cep bana telefonu, değil mi maalesef. Yani
ben artık cep telefonu da şöyle değerlendiriyorum. Cep telefonla konuşmayı artık öyle hale geldik ki normal kabul etmeye başladım. Keşke cep telefonla sadece konuşsalar. Ne oldu biliyor musunuz? Artık cep telefonunda araç sürerken direksiyonda
mesaj
yazıyor.
Evet,
daha
evet,
kötüsü.
Evet.
Bununla ilgili de biz yine trafik adabı dersi koyduk. 2016'dan itibaren sürücü kursundan trafik adabı dersi veriliyor. Ve bunun konularının içerisine de bunları yaydık. Özellikle saygı konusu, adab konusu birinci sırada geliyor. Çünkü biz hep, siz de biliyorsunuz ki yazılı olan kurallar Emniyet Genel Müdürü tarafından ceza ile değerlendiriliyor. Yani kırmızı ışıkta geçtiniz, para cezası ve puanınız düşüyor ehliyetinizden.
Kırmızı ışıkta geçerim, paramı da öderim diye düşünüyor. Evet.
Ama biz bu yeni gelen, bu koyduğumuz sürücü kursuna uygulanan dersle de beraber artık yazılı olmayan kuralların da insanların beynine nakşedilmesini istiyoruz. Çünkü yazılı olmayan kurallar nedir? Bizim gelenek, görenek, anneannelerimiz ve onunla ilgili saygı, adap konularının da insanların kafasına işlenmesi, onların beyinlerine yer etmesi. Yani biz hatırlayın hep çocukluk şeyinde olur, temizlik imandan gelir diye çocuklarımız hep ilkokuldan beri söylenir. Bu da artık bir aslında herkesin araca bindiği zaman başkasının hakkını yediğini, ona saygısızlık yaptığında
çok
onun
günahı
gibi. Tabii.
Yani bir öfke yönetimini bilmiyoruz herhalde.
Evet.
Yani buradan kaynaklanıyor galiba
kesinlikle, pek çok sıkıntı.
Tabii aşırı hız, hatalı sollama bunlar da diğer belli başlılarımız değil mi?
Evet kesinlikle yani orada zaten yaptığımız hatanın karşılığında karşıdaki insana şöyle elimizi kaldırıp bir özür dilesek o hemen eyvallah diyebiliyor.
Evet.
Sadece bunu zaten bunu aşılayabilsek insanımız bunu bile başarsa kavgalı olaylar olmayacak. Hı hı. Ölümlü sonuçlanan olaylar biliyor musunuz? Yani insan ufak bir hatadan sinyal verdiği önünü kesiyor. Adamı vurup öldürebiliyor. İstanbul Boğazı'nda bir bile 6-7 sene önceydi. İki kardeş attılar bu yüzden dolayı. Boğazı'nda ölümüne sebep oldular. Onun için trafik hepimizin içinde olduğu, hepimizin karşılaştığı, bütün vatandaşlarımızın bana ne diyemeyeceği bir olgu.
Kesinlikle.
Bir
tek bir hata tüm doğruları götürebiliyor.
Götürüyor. Biz zaten tek yanlış bütün doğruları götür diye slogan ettik.
Hı hı.
Ve bunu da özellikle bu dönemde çok işliyoruz. Trafik adabı toplum adabıdır olgusuyla artık hareket ediyoruz. İşte pazartesi bir çalıştayımız olacak. Konusu da çalıştayım burada bilgisini vermiş olayım.
Ne güzel buyurun.
Trafik genel eğitim planı diye bir plan var. Kararlı Trafik Kanunu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu bir görev. Burada bütün bakanlıkları, kamu görevler kurumlarını ki TRT de bunlardan birisi. Oradan da görüş geldi bize. Herkese görev veriyor Milli Eğitim Bakanlığı. Diyor ki eğitimle ilgili. TRT sen bunları yapacaksın. İşte Ulaştırma Bakanlığı sen bunu yapacaksın. İçişleri Bakanlığı sen bunu yapacaksın diye bütün kurumları eğitim konusunda görevlendiriyoruz. Onunla ilgili bir çalıştayımız var. İnşallah pazar salonu yapıp bütün bunu da bakanım tarafından kamuoyuna deklar etmiş olacağız.
Ne güzel. Peki okullarda trafik eğitimleri konusunda çalışmalarınız var mı?
Var. Şöyle şimdi bizim normalde okul öncesi eğitimde çocuklarımızı oynayarak eğitim alsınlar şeklinde bir eğitim modelimiz var. Orada ta oradan başlıyor. Oradan sonrasında ilkokul 1-2-3 ders, hayat bilgisi dersinin içerisinde yine işte emniyet kemerinden, hız kurallarından, mesela birinci sınıfta çocuklara araçları tanıtılıyor. Orada kamyon nedir, işte otobüs nedir, tren nedir, uçak nedir gibi bu araçlar tanıtılıyor. Onun konusu var. Üçüncü sınıfta trafiğe ilk yardım giriyor biraz daha işin içine. Dördüncü sınıfta yine okullarımızda bir saat ders olarak veriliyor. O öbüründe hayat bilgisinin konuları içerisinde var.
Evet.
Ama dördüncü sınıfta haftada bir saat zorunlu ders olarak çocuklarımızda trafik kuralı ilgili bilgiler anlatılıyor. Dokuzuncu sınıflara da bu sene zorunlu ders olarak trafik adabını koydurduk.
Hı hı.
Yani bakanımız da bunu deklar etti zaten. İlk defa sağlık bilgisi ve trafik kültürü orada trafikte nasıl bir kültür oluşturulur? Çünkü 9. sınıf öğrencisi, 12. sınıftaydı bu ders. 9'u aldık, sebebi de şu. Buradan da üniversite sınavından sorular çıksın. Çocuklarımız biraz daha özümsesin, önemsesin.
Tabii ne kadar erkene çekilirse tabii, tabii, bu tür eğitimlerin hayata geçirmeleri konusunda daha kolaylık olacaktır.
Kesinlikle.
Ya da anne babalarını takip açısından.
Aynen.
Değil
yani,
mi?
Tabii tabii. Biz zaten şimdi bu yıl 2017'nin Mart ayında Sürücü Kursları Konfederasyonu'nda bir birlik var, bu kurslara bağlı olduğu. Onlarla şöyle bir proje yaptık ve uyguladık. Çok da velilerden de dönüt aldık ve devam da ediyor şu anda. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizle ilgili iki ayrı video hazırlattık. Bu videoları sürücü kurslarının usta öğretileri, trafik ve çevre hocaları, biz şeyini yaptık, illerle il Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazışmasını yaptık. Hangi kursun trafik çevre öğretmeninin hangi okula gideceğini belirledik. Okul müdüründe ondan bilgisi var. Seminer şeklinde bir saatlik bir video okula gidiyor. Orada çocuklarımızı bizzat bu kuralları, işte servise nasıl bilinir, servisten nasıl inilir, emniyet kemeri nasıl takılır, aracın önünde ne zaman, hangi yaşta aracın önünde, hangi yaşta aracın arkasında emniyet kemeri nasıl takılır, bisiklete nasıl binilir, parklarda nasıl oynanır gibi bütün bu trafik ilgili kurallar orada görsel şekilde de çocuklarımıza anlatılıyor. Ve bununla ilgili de çocuklarımız, inanır mısınız, anne babayı çok zorlamaya başladı.
Ya,
anne babalardan Milli Eğitim'in 140 arı 147'ye Cumhurbaşkanı CİMER üzerinden ailelerden o kadar teşekkür aldık ki, yani çocuk bizi sıkıştırıyor. Çocuklarımız, bazı kurslarımız kırmızı kart vermiş. Baban yanlış yaptığında, emniyet kemeri takmadığında kart göster baban demiş. Yani böyle çocuklarımızın, burada aslında 6,5 milyona yakın çocuğumuzu eğitimden geçiriyoruz bu projeyle.
Şimdi
6,5 milyon annesi, 6,5 milyon babası var bunların.
Babası var.
Yani
evet, çok önemli.
Inşallah.
Çok önemli tabii. Şimdi evet, çocuklar, okul, servisler deyince, hı-hı, tabii öğrenci servislerini de atlamamak gerekiyor. Servis şoförlerinin de bu konuda bir eğitim almaları gerekmiyor mu acaba? Çünkü o konuda da ciddi sıkıntılarımız
evet,
var
evet,
yaşadığımız
yani
özellikle.
Aslında bu bizim mesleki yeterlik kursları bünyemizde düşünülebilir. Yani onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Konular içerisinde var. Çünkü servis şoförü de bir ticari araç sürücüsü bu anlamda. Yalnız ben tabii o konu şu anda çalışılıyor. Üç bakanlık bununla ilgili çalışmayı başlattı. Bizim müsteşarımız bizzat konunun içerisinde. O takip ediyor bizim Milli Eğitim Bakanlığı kısmını. Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Üç bakanlık bununla ilgili çalışmayı şu anda yapıyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Okullarımız yeni açıldı. Velilerimiz çocuklarını servislere yazdırdılar. Bu servisleri lütfen şoförleri tanısınlar. Lütfen servis şoförünün bilgilerini ellerinde bulundursunlar. Orada görev yapan, yardımcı hizmet yapan, rehber dediğimiz rehberlik yapan elemanlarının telefonlarını alsınlar. Yani çocuğunu emanet ettiği kişiyi iyi tanısınlar.
Evet.
Ve o kişilere annenin babanın göstereceği şey, etki çok önemli. Çünkü çocuğu kapıda bırakıp binsin gitsin şeklinde değil. Eliyle teslim etsin, bence eliyle teslim alsınlar. Bunu başlarken bunu alıştırsınlar. İşte kapının önünde çocuğun, mesela binanın önünde değil de karşısında binerken aracın önünden dolanıyorlar ya. O
evet,
şekilde değil de servise direkt kapısının önüne gelip direkt bineceği şekilde servisçiyle görüşsünler. Yani bunlar çok basit gibi görünüyor ama inanır mısınız 0-14 yaş arası
evet,
çocuklarımızın belki %80'inde servisin yanlış hatasından dolayı ölümlü kazalar oluyor.
Evet.
Çünkü önden geçiyoruz, çocuğun boyu çok küçük, çocuklarımız görünmüyor, servisçi yürüyüp gidiyor veya arkasında çocuk arkadan dolanıyor, hiç görmüyor
evet,
servis
evet,
şoförü. Çocuğumuzun başında, çocuklarımızda böyle kazalar olabiliyor. Bütün anne babaların bu işi önemsemelerini ve bir çocuğumuzu verdiklerini, çocuklarını verdikleri servis şoförünü tanımalarını ve hatalarının da kendi anlatmalarını söylesinler. Yani servis
evet,
şoförü hız yapıyorsa, servis şoförü kurallara uymuyorsa, kırmızı ışıkta geçiyorsa, hı-hı, çocuklarının güvenli bir şekilde anne babasına ya da okul müdürüne, öğretmenine çok rahat anlatmalarını öğütlesinler. Bunlar çok önemli. Çünkü işte son dönemde yaşadık, serviste unutulan çocuklar,
yeah,
işte servis kazaları. Yani çocukların, ailelerin bence bu konudaki kararlılığı bunu da azaltacaktır. Biz geçen yıl bununla ilgili eğitim yaptık. Yaklaşık 108 bin servis şoförüne eğitim verdik. Yani genel müdürlük olarak, bakanlık olarak bunu yaptık. Orada özellikle çocuk psikolojisi, araççı davranış, İşte bazı servis şoförler müziği çok açtıkla ilgili şikayetler geldi. Onunla
evet,
ilgili davranışlar. Çünkü çocuklarımız servis şoförünü bazı şey alabiliyor, kendine rol model alabiliyor. Yani onun için servis şoförlerinin bu rol model şeklini üstlendiklerinde yanlış algı uyandırmasın diye onlar bu anlamda hepsine bu eğitimler verildi ve bu eğitimi yaparken de Emniyet Genel Müdürü'yle beraber yaptık. Onlar her ilden Milli Emniyet Müdür Yardımcısını, biz de her ilden Emniyet Milli Eğitim Müdür Yardımcısını görevlendirdik. Programları hazırladık, onlara verdik, illerde uygulandı. Yaklaşık 140 bin servis şoförü var şu anda bizim kayıtlarımızda.
Peki bu anlamda ciddi ve caydırıcı cezalar var mı? İşte onlar, şunları yaptıkları takdirde ehliyetleri alınır ya da bir daha servis sürücülüğü yapamaz gibi.
Onunla ilgili normal trafik kurallar ilgili. Yani evet. İşte çok katı bir şey yok. Hı hı. Yani servis en son işte yaş sınırı getirildi. Şu yaşta olsun dendi. En azından anne baba olması zorunluluğu getirildi. İşte
evet böyle, o çok önemli gerçekten.
Onlar kondu. Ama yeni düzenlemede daha radikal karar alacağını bekliyoruz. Evet. Çünkü onun çalışması yapılıyor.
Evet. Çok ciddi ve kararlı adımlar var aslında evet, bu evet. anlamda
tabii,
baktığımızda.
Tabii. Bazen de şey yansımıyor tabii. Bu yapılan değişiklikler kamuoyuyla belki yeteri kadar anlatılamadığı için evet. bir şey yapılmamış gibi görünüyor ama değil. Son dönemde özellikle bakanlığımızda çok değişik çalışmalar yapılıyor. Çok köklü değişiklikler var. Bunun kamuoyuna işte çok iyi yansıtılması, iyi anlatılması ve bu bir kültürün oluşturulması gerekiyor.
Evet.
Herkesin sorumluluğu var. Bu anlamda bu yayına bizi davet etmiş olmanız da bizi çok mutlu etti.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ediyoruz. Sağ olun biz katıldığınız için. Evet. Umarız tüm bu çalışmaların sonucu caydırıcı olur. İnşallah. Dolayısıyla hiç duymadığımız trafik kazalarının hiç olmadığı güzel günler dileyelim. Ve size İnşallah. Çok teşekkür edelim. Yine yeni bilgilerle sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Sağ olun, var olun efendim.
Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyoruz.
Sağ olun, günler. Teşekkür Sağ olun. Ediyoruz efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Sayın Ercan Alpay, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Aklımın acımaz anlatsam hadi buyurun. Ben birine aşık o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık beraber de yapamadık. Kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu. Mahvolduk kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Aklımın acımaz anlatsa hadi buyurun. Ben birine aşık o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık beraber de yapamadık. Kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu. Mahvolduk kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, idini de acısa da öldürmez.
...15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar diyoruz başkentten sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba, iyi yayınlar Ergin Doruk.
Teşekkür ediyorum. Şimdi Hollanda'da göçmenleri kızdıran bir araştırmadan söz etmek istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Nasıl bir araştırma yapılmış? Ne der araştırma sonuçları?
Evet, bu Hollanda polisiyle ilgili bir araştırma. Geçtiğimiz günlerde Hollanda Adalet Bakanı Stiglitz, polis teşkilatında yabancı kökenlerin sayısının artırılması gerektiğini söylemişti. Bu suçla mücadelede çok önemli bir adım olacak demişti. Ancak Hollanda Meclisi'nin bilgi dokumentasyon merkezinin yaptığı bir araştırmaya göre Hollanda polisi içerisinde en çok yolsuzluğa bulaşanlar yabancı kökenli polisler. Araştırmaya göre yabancı kökenli polislerin %40'ı son 10 yıldaki yolsuzluk dosyalarına adı karışmış. Yani Hollandalı polislerin suça karışma oranı ise %10. Araştırmacılardan Profesör Hans Nelin'e göre bu çok ciddi ve kaygı verici bir gelişme. Çünkü özellikle bu suçlamaların başında uyuşturucu ticareti geliyor. Özellikle yasa dışı eser üretimi ve eser satışı konusunda Hollanda'da ciddi bir sıkıntı var. Bir türlü önü alınamayan, daha doğrusu biraz da göz yumulan bir gelişme. Ve işte bütün bu suçlarda yabancıların çok fazla ilgili olduğu ya da yabancı kökenli polislerin bu tür suçlara çok daha fazla karıştığı sonucunu çıkarttıklarını belirtti. Tabii bu özellikle Hollanda'daki göçmenler ve göçmenlerin bağlı bulunduğu örgütler tarafından tepkiyle karşılandı. Çünkü bir anlamda araştırmanın sonucunda göçmenlerin kamuoyu önünde suçlu duruma getirilmesi, suçlanması açısından oldukça olumsuz bir sonuç olarak ya da olumsuz bir araştırma olarak değerlendirildi. Ancak araştırmacı Hans Nail'ın tatsız bir konu, daha çok toz kaldır ama ne yazık ki gerçekte bu diyor. Bu konunun bir süre daha Hollanda'da tartışılması ya da göçmenleri rahatsız etmeye devam etmesi bekleniyor Nedim Durum.
Evet, yine gelişmeleri sizden takip edeceğiz. Bu arada uyuşturucu çetelerinin hedefinde yoksul göçmen çocuklar var. Bununla ilgili çalışmalar neler?
Evet, çok ciddi sıkıntı. Yine Türkleri, Hollanda'daki Türk kökenli göçmenleri çok yakından ilgilendirme bir gelişme. Çünkü bu olayların en yoğun yaşandığı yer, nüfusunun %20'si Türkiye kökenli göçmenlerden oluşan Hollanda'nın güney kesimi, Feyenoord bölgesi, Güney Rotterdam denilen bölge. Buradaki 15-16 yaşındaki çocukların uyuşturucu çeteleri tarafından kandırılarak özellikle Belçika'da uyuşturucu dağıtımında kullanıldıkları ortaya çıktı. Yüzlerce çocuk bu durumda olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak da polisin yaptığı araştırmaya göre ailelerin gelir düzeyinin düşük olması, yoksul olması bu konuda gençlerin daha kolay kandırılmasına neden oluyor. Özellikle sokakta küçük suçlara bulaşan, kavgaya bulaşan, ufak çaplı garsoygun gibi olaylara bulaşan göçmen çocukları daha fazla kolay hedef oluyor uyuşturucu çetelerinin. Ve bunların Belçika'da çalışılmasının nedeni de Belçika yasalarına göre 18 yaşından küçükler cezaevinde tutulmuyor. Ancak 65 gün gözetim süresinde kalıyor, ardından Hollanda'ya iade ediliyor. İşte bu nedenle çeteleri üst olmayan çocukları hedef alıyorlar. Aileler bu konuda çok sıkıntılı, hükümet sıkıntılı ve bu konuda önlem almak için şu anda çalışmalar yapılıyor. En büyük önlemin de uyuşturucu çetelerinin ortadan kaldırılarak gençleri rahat bırakması olduğu belirtiyor polis. Bu konuda ailelerden de yardım istiyor ve geçen hafta basına yansımasının ardından bu raporun poliste yoğun bir çalışma başlatıldığı haberleri geliyor. O bölgede faaliyet gösteren göçmen gençlere çengel atan, el atan uyuşturucu çetelerinin ortadan kaldırılması için ilgili durum.
Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili de bir de hamile kadınları ilgilendiren bir karar var. Daha doğrusu koruyan bir karar. Nedir bu karar sevgili Yusuf Özkan?
Avrupa Birliği'nin en üst yargı kurumu Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı bir karar bu. İspanya'da hamileliği sırasında işten çıkarılan bir kadın çalışanın başvurusu üzerine ön inceleme dairesi böyle bir tavsiye kararı aldı. Ancak mahkemenin de bu tavsiye kararına uyması bekleniyor. Çünkü genelde bütün kararlarda bu yol izleniyor. Karar şu: artık toptan işten çıkarmalar bile olsa hamile kadınlar işten çıkarılamayacak. Çünkü Avrupa'da iş pazarında, daha önceki yayınlarımızda da aktarmıştık, kadınlara yönelik ciddi bir ayrımcılık var. Özellikle hamilelik döneminde çok kolay işten çıkarılabiliyorlardı. İspanya'daki işten çıkarmada, toplu işten çıkarma sırasında hamile bir kadının da olması mahkemeye yansıdı ve Avrupa Birliği'nin en üst hukuk organı artık buna izin vermemesi gerektiği yönünde karar aldı. Yani bırakın normal durumlarda, toplu işten çıkarmalarda bile artık hamile kadınların işsiz kalmasına göz yumacağını belirtti mahkeme. Bu çalışan kadınlar için oldukça büyük bir kazanım olarak değerlendiriliyor tabii ki.
Evet, sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlerle, sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın başkente. Hoşça kalın.
Başarırız zannettik, başardıkça yarım kaldık. Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Asla istemem, oyalanmak istemem. Suçlanacaksak eğer, biraz sen biraz ben. Abun olur mu her zaman hayat arsız bir işkence? Ne üzülür ne sevinir ama oyalanır olduk. Ne üzülür ne sevinir, yazık, oyalanır olduk. Vallahi görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek, evet, geç olsa da bak öğrendim. Oyalama artık, üzülürüz, seviniriz, yeter, oyalama artık. Görmedim, mutlu bir gün görmedim. Ama sorarsan yine bugünden iyiydim. İnsana insan gerek, evet, geç olsa da bak öğrendim. Üzülürüz, seviniriz ama oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, hayat, oyalama artık. Üzülürüz, seviniriz, yeter, oyalama artık.
Dünden kalanlar.
Dünden kalanlar köşemizde yine birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün bir kan kardeşliği hikayesinden söz edeceğiz, değil mi? Konuğumuzu tanıyorsunuz zaten yakından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk, merhabalar.
Kore Savaşı ve Türkiye diyeceğiz. Kore Savaşı'nın başlamasından bir başlayalım isterseniz. Türkiye bu savaşın neresindeydi?
Evet, aslında hani baktığımız zaman dünyanın öbür ucu, niye oradaydık, nasıl oradaydık, haklısınız.
Evet.
Şimdi şöyle, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçlerin getirmiş olduğu bir gelişme aslında Kore Savaşı. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalara göre Japonları Kore'den uzaklaştırma görevi, hani Japonların işte İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor ve gelişen oradaki politikaları, bir anlamda güç dengelerini bozan politikaları, hem Sovyetler Birliği'ni hem de diğer taraftan Çin'i, Amerika Birleşik Devletleri'ni işin içerisine karışmaya ve orada bir güç dengesi oluşturmaya zorlamıştı. Dolayısıyla Japonları işte orada durdurma görevini Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne vermişti. Japonya savaşta teslim olunca Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, Amerika Birleşik Devletleri de Güney Kore'ye bu anlamda yerleştiler ve 38. enlemde burada bir sınır olarak kabul edildi. Burada savaşın çıkmasına neden olan şey nedir? Tamam, yani bu Japonları durdurmak için gelişen bir durum. Ancak şöyle oluyor. Orada Çin komünizmi kabul eden bir halk cumhuriyeti kuruyor. Böyle olunca kendisi de zaten komünist olan Sovyetler Birliği bir güç telkin ederek orada Kuzey Kore'de bu iki kendisine yakın devletten destek alarak ne yapıyor? Güney Kore'ye saldırıyor. Güney Kore'ye saldırınca bu durumda Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bunun karşısında NATO'ya başvurarak NATO'daki bütün ülkelerin tekrar bir dünya savaşına dönmemesi için işin destek istiyor. Ve böylece 16 ülke oraya birliklerini göndererek bu Sovyetler Birliği'nin ve Çin'in Kore'ye desteklemesi karşısında onlar da Güney Kore'ye destek veriyorlar.
Bu 16 ülke içerisinde Türkiye'de var.
Evet, Türkiye'de var. Şimdi bizim için de niye önemli? Çünkü biz NATO'ya girmek istiyoruz. Topraklarımızın bütünlüğünün korunması için böyle bir gücün altına girmek istiyoruz, çatısına girmek istiyoruz. Hı hı. Ancak Amerika desteklemekle birlikte pek çok devlet, eğer alınırsak Sovyetler Birliği'nin buna karşı çıkacağını ve yeniden bir savaş sebebi olabileceğimizi, dolayısıyla girmememiz gerektiğini iddia ettikleri için, bu anlamda ilk hani savaş çıktığında Amerika'nın teklifini kabul eden ülkelerden bir tanesiyiz. Hı hı. Yani yaklaşık 5000 askerimizi gönderiyoruz oraya.
Evet.
Yani Tugay gönderiyoruz. Aslında 10 Tugay gönderiyoruz ama bunlardan ilk 3'ü savaşıyor.
Bir de aynı saldırının Türkiye'ye yapılacağı düşüncesi de hakim değil miydi?
Tabii yani işte onu diyorum, yani hı hı. Bir çatının altına girerek kendini güvence altına almak istiyor ama buna savaş çıkacağı düşüncesiyle reddediyorlar, hı hı, bu düşünceyi, evet. Ve böylece bizim aslında NATO'ya girmemizin yolunu açan bir kabul bu, evet. Kabul. Yani biz bir taraftan aslında savaşa giriyoruz ama, hı hı, diğer taraftan da dünya devletleri arasında NATO'ya girerek kendimizi bir anlamda güvence altına almış oluyoruz. O yolu açan bir savaş diyebiliriz. Ama diğer taraftan da gerçekten Türkiye belki çok hani 16 ülkeden bir tanesi sonuçta ama çok gerçekten ciddi savaşmıştır. Orada Türk askerinin gücünü göstermiştir. Bunu gösterebilecek alanlar yaratmıştır kendine. Ve düşünün, 721 şehidimiz var orada.
Peki ve kaç 250... silahlı Türk birliğiyle katıldık acaba?
İşte diyorum ya, 10 Tugay.
10 Tugay
ama
yani...
bunların 3'ü savaştı, aha, yaklaşık. Ve baktığımız zaman işte bu 234, yanılmıyorsam hani rakamlar, hı-hı, değişiyor kaynaklara göre ama 250 diyelim mesela. Hı-hı. Esirlerden en çok esirin kurtulduğu ülke biziz. Çünkü biz o zor şartlara dayanacak nitelikte askerlerimiz ama diğer ülkelerden gelenler mesela o esir kamplarındaki şartlara dayanamamış ve esir oldukları halde maalesef orada ölmüşlerdir. Şimdi baktığımız zaman evet, katılmışız ve bir anlamda tabii bir şöyle de bir itilimimiz de var. Komünizmi bizim giden askerlerimiz de karşı, o anlamda baktığımızda bir belki motivasyonları o. Hani aynı zamanda savaşın ne demek olduğunu, dünya savaşının ne demek olduğunu ve arkasından yaşanan sıkıntıları kendi ülkelerinde yaşadıkları için biliyorlar ve tekrar dünyanın başına benzer bir şeyin gelmemesi için bir taraftan da hani çok, çünkü o İkinci Dünya Savaşı sonrasında biz girmedik ama o ateş hattının ortasındaydık ve bütün, hı hı, o sıkıntıları yaşadık. Ha girdik, ha gireceğiz. sıkıntısını yaşadığımız için. Dolayısıyla bu bilinçle giden askerlerdi. Biraz önce bahsettiğiniz gibi işte 19 Eylül'de ilk Tugay Etimesgut'tan çıkıyor ve İskenderun limanından hareket ediyor 22 Eylül gibi. 20 Ekim gibi ulaşıyorlar Puson Limanı'na ve orada şeylerle karşılanıyorlar, yani Türk Tugayları. Bayraklarla, çok Kore halkı tarafından gerçekten iyi karşılanıyorlar. Sonrasında olan gelişmeler de gerçekten...
Öyle değil midir, değil mi?
Onu diyecektim. Sonrasında olan gelişmelere de baktığımızda gerçekten hala o iletişim, ilişki devam ediyor. Hatta belki burada hani yurt dışındaki dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Hani dedesi Kore Savaşı'nda gazi olmuş, hı hı, birileri varsa onlar mesela başvurabilirler. Güney Kore burs veriyor bu tür öğrencilere. Yani eğer savaşa katılmış ve onlara desteklemişse, benim bildiğim kadarıyla ücretsiz okumaları için onlara, Güney Kore'de ücretsiz okumaları için burs veriyor. Yani hala da bahsettiğiniz gibi o ikili anlaşmalar, o çerçeve devam ediyor. Çünkü çok kıymet veriyorlar. Yani bir de diğer ülke halklarından farklı orada kurdukları ilişkiler, hı hı, gerçekten Türklerin. Giderken tabii bir takım sorunlar yaşanıyor gemiyle giderken. Belki birçoğu işte bahsettiğimiz gibi hani genç askerler bunların. Çok deneyimli değiller. Atış talimleri tamamlanamadan çıkıyorlar. Atış talimleri o 22 günlük deniz yolculuğunda tamamlanıyor. En büyük sıkıntıları ne oluyor askerlerimizin? Ekmek. Çünkü bizim Anadolu halkının ekmeğe, evet, olan düşkünlüğünü biliyorsunuz. Amerikan halkına göre ayarlanmış bir menü. Dolayısıyla ekmek çok az veriliyor. İki dilim falan ekmek hiç bizim askerimizin kovuğuna, dişinin kovuğuna yetmiyor. Evet. Patatesle onu telafi etmeye çalışıyorlar ama yine de çok, hani en büyük problemlerden bir tanesi. Yine bir başkası işte duş tertibatı, klozet falan filan Amerikan halkına göre ayarlanmış gene temizlik düzeni. Gene bizim askerlerimizin biraz taharet, işte temizlik, duş, hı hı, falan gibi konularda sıkıntı çekmesine neden oluyor ama bunlar aşılıyor bir anlamda. Sonrasına baktığımız zaman nedir şey, süreç? Süreç şöyle, 3-4 savaş oluyor ve bu savaşlardan en önemlisi, hani en söyleyeceğimiz Kunuri Muharebeleri. Bu Kunuri Muharebesi 4 gün sürüyor ve özellikle baktığımız zaman daha öncesinde bir Wavon Savaşı var 28 Kasım 1950'de ama orada araç bozuluyor. Araç bozulunca Kuzey Koreliler pusu kuruyorlar ve orada pusuda maalesef ilk askerler kaybediliyor. Bu bayağı artık muharebe, hı hı, Kunuri Savaşları dediğimiz. Burada Türk Tugayı kendisini çepeçevre kuşatan düşman çemberini yarıyor. Çok ciddi manada bir hakikaten 4 gün sürüyor ama kanlı savaşlardan bir tanesi. Çok az subay, çok hani zaviyat vermesine rağmen imhadan kurtulmayı başarıyor. Ve Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin emniyetli bir şekilde geri çekilmelerine yardımcı olmuş oluyor. Yoksa normalde aslında belki daha fazla kayıp verecekti. İkincisi, belki yanlış okuyabilirim ama inşallah hani anlaşılır. Kumyanjang-Ni Muharebesi. Bu da 25-27 Ocak 1951'de yapılıyor. Bu da gene Kuzey Çin ordusunun 25 Kasım'da başlattığı büyük taarruzlar, hı hı, gene devam ediyor burada da. Bir taraftan işte kar, kış, kıyamet, bir taraftan bu şartlar, bir taraftan da bir panik havası. Yani Birleşmiş Milletler ordularında da acaba gerçekten, çünkü Çin de çok gözü kara, evet, orduları itibariyle çok gözü kara. Hı hı. O yüzden acaba hani bir başarı sağlanabilecek mi diye hem şartlar olumsuz. O askerlerin de aslında birbirine olan kenetlenmesini sağlayan unsurlardan bir tanesi mesela Türkler. O cesaretleriyle ve savaş durumundan hiç kopmamalarıyla, hı hı, savaşa bir motive oluyorlar ve hiçbir şekilde kopmuyorlar o noktadan itibaren. Dolayısıyla gene burada da savunma hatlarını geçmekle birlikte ne yapıyorlar? Burada da Türk Tugayı yıpratıcı taarruz görevi görüyor burada askerlerimiz ve 25 Ocak 1951 günü iki koldan düşmene doğru harekata başlıyor ve Çin askerlerinin bütün varlıklarını, onlar da aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi inatçılar ama bütün o savunma hatlarını delerek Türkler başarılı oluyorlar bu süngü hücumunda, hı hı, ve düşman mevzilerini ele geçiriyorlar ve özellikle burada Amerikalılar Türk Tugayı'nın bu başarısını çok övüyorlar, gazetelerde çıkıyor. Kore Savaşı'nın en kanlı piyade muharebesi olarak tanımlıyorlar. Zaten daha sonrasında şeref nişanları falan veriliyor yani bu yaptıkları, evet, Tugay'ın yaptığı başarılı çalışmalarla. Dolayısıyla düşmanın yenilebilir olduğu görülüyor bu savaşta. Yani karşıdaki düşman görüldüğü gibi yenilebilir. Böyle olunca diğer Birleşmiş Milletler, biraz önce bahsettiğim, hı hı, işte buydu. Diğer Birleşmiş Milletler askerlerine de cesaret geliyor. Aa evet, yani karşımızda korkunç bir düşman var ama yenilemez değil. Yani yenilebilir, hı-hı, bir düşman. Türklerin en büyük hani belki buradaki ortaya koyduğu durum budur. Dolayısıyla 38. paralelin kuzeyine düşmanı püskürtmeyi başarıyor. Bu muharebede Türk Tugayı'ndan 12 asker şehit oluyor. 31'i yaralanıyor. Ve dolayısıyla baktığımız zaman burada tekrar Birleşmiş Milletler Kore'yi terk etme kararından vazgeçiyor ve savaşa devam etme kararı alıyor. Sonra Mümtaz Birlik Madalyası ve Berat'ı veriliyor işte Türklere. ABD tarafından da Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı ile taltif ediliyor. Bu madalya Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yabancı bir devletin ordusuna verilen ilk madalya. Dolayısıyla o anlamda da çok kıymetli ve bu savaşın yapıldığı yere de Türk Zafer Anıtı dikilmiştir. Hmm. Yani Türklerin gerçekten burada savaşın kaderini değiştirecek kadar demeyelim ama bir anlamda yine de öyle sayılabilir. Evet. Yani önemli bir katkıları var diğer askerlere göre. O takdir edilmiştir dünya tarafından da. Adını duyurmasına, dünyaya adını duyurmasına sebep olmuştur. Belki Sakarya'yı konuştuk daha evvelden, hani çok savaşlar yaşadık Türkler olarak ama bunları dünyanın duyması başka bir şey tabii, evet, ki. Evet. O anlamda hani belki burada onu söyleyebiliriz. Kore Savaşı Türk askerinin kendini dünyaya tanıttığı
sadece, önemli sadece kendi ülkesi için savaşan değil, başka ülke için gittiğinde de aynı mücadeleyi istekli, aynen, gösteren.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Hı hı. Çok doğru söylediniz. Ve Seul savunması var sonrasında. 22 Nisan 1951'de burada da Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Seul önemli. Çünkü düşmanın eline geçmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor burada. Yine Türk Tugayı çok ciddi manada gece boyunca devam ediyor. 9 hücum yapıyor düşman, Çinliler. Ama hiçbir şekilde Türkleri söküp atamıyorlar bu hattan. Söküp atamayınca ileri harekatına devam ederek güya hani Seul'ü alacaktı. Fakat bu amaç gerçekleşemiyor. Dolayısıyla bu mevzilere Türk Kalesi adını veriyor, hı hı, mesela Birleşmiş Milletler. Dördüncüsü de Vegas Muharebesi. Bu da 28-29 Mayıs 1953'te yapılıyor. En sonunda Birleşmiş Milletler ve Kuzey Çin ordusu şimdiye kadar yaptığı hiçbir mücadelede başarılı olamayınca Mayıs'ta tekrar saldırmayı ve bir başarı kazanmayı hedefliyor. Fakat karşılıklı savunma yapmışlarsa bile büyük harekat duruyor. Yani başarılı olamayacaklarını anlıyorlar. Böylece Kore sorununu savaşta çözemeyeceğini anlıyor iki tarafta. Hı hı. Ve bu ateşkes görüşmelerine başlamalarına neden oluyor. İşte Cenevre'de 26 Nisan 1954'te 16 devletin katıldığı bir toplantı yapılıyor burada. Ancak hani baktığımız zaman ateşkes haricinde bir sonuca savaş ulaşmıyor. Baktığımız zaman uzun bir süre biz yavaş yavaş Tugay sayısını azaltmaya başlıyoruz. Hani mangaya kadar düşürüyoruz. Ama 1960'lara kadar orada bir Türk varlığı devam ediyor bu anlamda. Ateşkes süreci de bu şekilde devam ediyor. Yani hani bir savaş ama iki tarafında net olarak kazandığı bir şey yok. Boşu boşuna demeyelim ama işte bizim NATO'ya girmemiz, hı hı, ve Türk askerinin dünyaya tanıtılması anlamında, dünyadaki konjonktürlerin değişmesi anlamında önemli. Baktığımız zaman bu savaş ve gerçekten gazetelerde de yer almıştır. Hem Amerikan gazetelerinde hem Türkiye zaten hani çok ciddi manada yer, hı hı, vermiştir. Dünya basınında yer alan bir başarımız diyebiliriz Kore Savaşı'nı. Yine aynı şekilde burada da Kore şehitliğimiz Ankara'da bulunmakta. Biraz önce bahsettik. Kore'de zaten Güney Kore'de Türk şehitliği var. İki tarafta da bulunan şehitlerimize bir şekilde dünya barışı için, hı hı, canlarını kaybeden ve gerçekten Türk'ün üstün gene gücünü gösteren bütün şehitlerimizi burada saygıyla, minnetle anıyoruz.
Evet. Ve dolayısıyla böylece kurulan kan kardeşliği de hala devam ediyor.
Evet.
Yine
evet.
Biz Kore'deki gazilerimizi, şehitlerimizi, evet, bir kez daha saygıyla.
Tabii gazilerimizde yaşayanlar var. Onlara, evet, da saygılarımızı sunuyoruz aynı şekilde.
Analım.
Evet.
Çok
evet,
teşekkür evet, edelim size de. Yine haftaya birlikte olacağız.
Bir şey daha hatırlatmak, buyurun, isterim. Kore gazilerinin, siz deyince vurgulamak istedim, yazdıkları anılar, hatıralar çok fazla. Yani onları da okumak isteyenler, merak ederlerse bulabilirler.
Onların, evet, toplandığı, evet, bir, evet, kitap. Evet.
Yani farklı farklı gazilerimiz anılarını yazmışlar. O yüzden eğer daha fazla merak eden varsa o anılara ulaşabilirler.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden Kalanlar köşemizde bu hafta için yeniden teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Hayatın Seslerini bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık diyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Başkente beklerken elektronik posta yoluyla bizlere ulaşabileceğiniz hatırlatalım ve adresimizi verelim. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz bugünlük sona eriyor. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentte görüşmek üzere. Hoşçakalın.